Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şeyden önce Kur'an-ı Kerim ve meali. Şimdi Furkan suresinin 61 ila 63. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökte burçları kılan, onların içinde bir aydınlık ve nurlu bir ay var eden Allah ne yücedir. O, gece ile gündüzü birbiri ardınca kılandır. Öğüt alıp düşünmek isteyenler ya da şükretmek isteyenler için. O, Rahman olan Allah'ın kulları, yeryüzü üzerinde alçak gönüllü olarak yürürler ve cahiller kendilerine muhatap oldukları zamanda selam derler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Fakihli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 19 Ordubehiş 1400, Hicri Kameri 26 Ramazan 1442 ve Miladi Takvimle 9 Mayıs 2021 Pazar. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bültenini ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, dinleyicilerle baş başa ve Nur Kapısı isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Mahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönmesi gerektiğini bildirdi. İran Dışişleri Bakanlığı Kabil'deki terör saldırısını kınadı. İran'ın doğu sınırlarında iki büyük silah ve uyuşturucu çetesi imha edildi. Türkiye Savunma Bakanı Yunanistan'ı suçladı. Suudi Arabistan'ın Kral Halid üstüne Yemen'den İHA saldırısı düzenlendi. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesinin 3. yılına tepki olarak son 3 yılda Amerika'da bir palyaçonun nükleer anlaşmaya olan yükümlülüklerini ve 2231 sayılı kararı ihlal ettiğini bildirdi. Muhabirimizin bildirdiğine göre İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif dün attığı Twitter mesajında şöyle yazdı. Nükleer anlaşmayı Viyana'da canlandırmaya çalışırken bu konu nasıl başladığını hatırlatmamız gerekiyor. Zarif, eski Amerikan Başkanı Donald Trump yönetiminin 8 Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan ayrılmasına atıfta bulunarak, 3 yıl önce bir palyaçonun Amerika'nın nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini ihlal ettiğini yazdı. İran Dışişleri Bakanı ayrıca, taahhütler hala Amerika'nın omuzundadır dedi. Zarif ayrıca Amerikan Başkanı Joe Biden'ın bu ülkedeki kanunsuzluğa son vermeye karar vermesi gerektiğini yazdı. Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesi ve Washington'un yükümlülüklerini ihlal eden eyleminin ardından İran İslam Cumhuriyeti nükleer anlaşma çerçevesinde bazı yükümlülüklerini askıya aldı. İran İslam Cumhuriyeti Amerika uygulamada İran karşıtı tüm yaptırımları kaldırdığında taahhütlerine geri döneceğini bildirdi.
Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar temsilcisi, Amerika'nın İran nükleer anlaşmasına geri dönmek için anlaşmayla tam uyumlu olması gerektiğini söyledi. Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar temsilcisi Mihail Ulyanov, dün akşam attığı tweette Amerika'nın derhal nükleer anlaşmaya dönmesi gerektiğini söyledi. Ulyanov mesajında, Amerika'nın 3 yıl önce nükleer anlaşmadan çekilmesine atıfta bulunarak 3 yıl önce böyle bir günde Amerika nükleer anlaşmadan çekildi. İran'a karşı azami baskı politikası başlattı. Bu nükleer anlaşmayı zayıflattı. İran'ın nükleer programını hızlandırdı ve Fars Körfezi'ndeki durumu daha da kötüleştirdi. Utanç verici bir başarısızlık oldu dedi. Joe Biden liderliğindeki yeni Amerikan yönetimi azami baskı politikasının başarısızlığını kabul etmesine rağmen şu ana kadar nükleer anlaşmaya dönme konusunda pratikte bir adım atmadı.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Afganistan'ın başkenti Kabil'deki terör saldırısını kınadı. İHRA'ya göre Said Hatipzade dün akşam Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir eğitim merkezinin saldırıya uğradığı terör saldırısını kınadı. Hatipzade başta öğrenciler olmak üzere sıradan insanlara saldıran terör eyleminden duyduğu nefreti dile getirerek saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Afganistan Büyükelçiliği de mezhepçi teröristlerin Batı Kabil'deki bir okula aşırı gruplar tarafından düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınayan bir bildiri yayınladı. Afganistan'daki İran Büyükelçiliği'nden yayınlanan bildiride Kabil'deki bir kız lisesine yapılan saldırıyı kınayarak onu İslam ve insanlık dışı bir girişim olarak nitelendirerek bu tür suçların faillerinin uğursuz hedeflerine ulaşılmayacağından eminiz dendi.
Öte yandan Taliban grubu Kabil batısındaki Seyyid-ül Şüheda okulu önündeki bombalı saldırıya karıştığına dair haberleri reddetti. Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahit yayınladığı bildiride Taliban'ın patlamalara karışmadığını, patlamanın IŞİD terör örgütü destekleme yönünde yapıldığını ve kendileriyle bir irtibatının olmadığını bildirdi. Bu arada Afganistan Cumhurbaşkanı Muhammed Eşref Gani terörist bombaları kınadı ve Taliban'ı bombalama olaylarına karışmakla suçladı. Dün akşam Kabil batısındaki patlamalarda en az 25 kişi hayatını kaybetti. 53 kişi de yaralandı. Bazı haber kaynakları ölü sayısını 35, yaralı sayısını 60 olarak bildirdi.
İran İslam Cumhuriyeti Polis Gücü Sınır Komutanı ülkenin doğu sınırlarında büyük bir silah ve uyuşturucu çetesinin imha edildiğini açıkladı. Muhabirimizin bildirdiğine göre General Ahmet Ali Guderzi konuyla ilgili yaptığı açıklamada sınır polis güçleri ülkenin doğusunda birkaç ayrı operasyon sırasında iki büyük silah ve uyuşturucu madde kaçakçısı çetesini imha etti dedi. General Guderzi İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletinin Cekigur sınır alayı, sınır muhafızlarının istihbarat önlemleri ve sınır bölgelerindeki hareketleri izleyerek sınır boyunca bir silah ve mühimmat kaçakçılığı çetesini belirlediklerini ve kontrol önlemlerini yoğunlaştırdıklarını söyledi. General Guderzi şöyle devam etti. Sınır muhafızları haftalarca süren özel çalışmalar ve istihbarat önlemlerinden sonra kaçakçıların trafik rotasını belirlemeyi başardılar ve bu çetenin imhası sınır muhafızlarının özel olarak gündemindeydi.
İran Kızılay Kurumu Başkanı bu derneğin Uluslararası Kızılay Komitesi ile işbirliğine atıfta bulunarak önümüzdeki günlerde 1 milyon doz korona aşısı ithal edeceklerini bildirdi. İran Kızılay Kurumu Başkanı Kerim Himmeti İran basınına yaptığı açıklamada İran Kızılay Kurumu ile Kızıl Haç arasında korona konusunda işbirliğinin düzeyini anlattı ve Kızıl Haç üyesi ülkeler tarafından İran'a birkaç sevkiyat gönderildi dedi. İran Kızılay Kurumu Başkanı da ayrıca bugünün konusu olan aşı tartışmalarında Kızıl Haç ve Kızılay'ın bazı mensupları İran'ın ihtiyacı olan bu aşıyı almada yardım ve hazırlıklarda iyi adımlar atmada etkili oldular dedi. Himmeti ayrıca İran Kızılay Kurumu'nun geçen hafta 1 milyon doz ithal ettiğini ve önümüzdeki günlerde de 1 milyon doz aşı ithal edeceğini söyledi.
Türkiye günlük koronavirüs tablosu COVID-19 adresinden paylaşıldı. Buna göre son 24 saatte 228.873 COVID-19 testi yapıldı. 18.052 kişinin testi pozitif çıktı. 281 kişi yaşamını yitirirken hasta sayısı ise 2.178 oldu. Son 24 saatte 28.896 kişinin COVID-19 tedavisi ve karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı da 4.691.224'e yükseldi. Test sayısı 49.192.673'e ulaştı. Vaka sayısı 5.016.141, vefat sayısı 42.746, ağır hasta sayısı 3.175 oldu. Haftalık verilere göre bu hafta hastalarda zatürre oranı %3,2, yatalak doluluk oranı %53,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı %68,2, ventilatör doluluk oranı %33,8, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı %99,9 olarak kayda geçti.
Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan, Türkiye ve Libya arasında 2019'da imzalanan Akdeniz'in doğusundaki işbirliğini bozmaya çalışmakla suçladı. Hulusi Akar, başta Yunanistan olmak üzere bazı ülkelerin bu konuda Libya'daki mevcut hükümeti kışkırtmak için birçok çaba içinde olduklarını bildiklerini söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yoğun bir dönemden geçtiğini belirten Akar, 24 Temmuz 2015'te İki Yaka Dağları'nda başlayan ve başarıyla gerçekleşen operasyonların 6 yıldır artan şiddet ve tempoda devam ettiğini söyledi. Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tüm terör örgütlerinin yanı sıra her türlü tehdit ve tehlike karşısında ülkenin birlik ve bütünlüğü için yapılması gereken her şeyi yaptığını, yapmaya da devam ettiğini kaydetti. Akar, Türkiye'nin bir yandan Irak ve Suriye'nin kuzeyinde mücadelesini sürdürürken, diğer yandan Ege, Akdeniz ve Kıbrıs'ta hem kendisinin hem de Kuzey Kıbrıs'ın hakkını korumak için gece gündüz mücadele ettiğini belirtti. Yunanistan ile sorunların çözümü konusunda diyalog yolunu işaret eden ve bunun dışında bir yol tanımadıklarını vurgulayan Akar, buna karşın Yunanistan tahrik edici ve provokatif eylemlerle gerilimi arttırdığına dikkat çekti. Bu tavrın yanlış olduğunu belirten Akar, Yunanistan'ın bu şekilde bir yere varamayacağını anlamasının gerektiğini ifade etti. Yunanistan ile önce istişare, daha sonra ayrıştırma görüşmelerinin başlatıldığını hatırlatan Akar, Türkiye'de güven ve güven artırıcı önlemler çerçevesinde toplantı yapılmasını beklediklerini söyledi.
İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik 10 ilçede 15 adresi düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri IŞİD terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı şüphelilerin tespit ve deşifresine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında 10 ilçede 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanırken şüpheliler hakkında tahkikat devam ediyor. Yakalanan kişiler arasında bomba yapımı ve eğitimi konusunda çok önemli kişilerin de olduğu bildiriliyor.
Terör rejimi İsrail ordusu pazar sabahı Gazze şeridine topçu saldırısı düzenledi. Filistin El Yom haber kanalına göre Siyonist rejim topçuları Garın merkezinde bulunan Deir el-Belah'ın doğusundaki bir saha kontrol noktasına iki top mermisi attı. Saldırıda herhangi bir can kaybı olmadı. Medya kuruluşları dün gece Gazze şeridinden işgal altındaki Filistin'e bir roket atıldığını ve Siyonist yerleşim bölgesi Eşkol'da bir bölgeyi vurduğunu bildirdi. Ancak İsrail ordusu füzeyi durdurduğunu ve imha ettiğini ileri sürdü. İşgal altındaki Kudüs ve diğer bazı Filistin şehirleri Siyonist rejimin devam eden cinayetlerini protesto etmek için son günlerde Siyonist milislerle Filistinli göstericiler ve ibadet edenler arasında çatışmalara sahne oldu.
İşgal altındaki Kudüs'te Siyonist militan saldırısı ve çatışmalarda 53 Filistinli yaralandı. Filistin Haber Ajansı'na göre işgal altındaki Kudüs'teki Bab el-Amud yakınlarında dün gece çatışmalar yaşandı. Siyonist güçler Filistinli vatandaşları bölgeden çıkarmak için şiddet kullandı ve 3 Filistinliyi tutukladı. Kudüs Kızılayı işgal altındaki Kudüs'te şiddetli çatışmalarda 53 kişinin yaralandığını, 8 kişinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Habere göre çoğu kişi plastik mermi ve ses bombalarıyla yaralandı. Bu arada terör rejimi İsrail'in Cuma gecesi Mescid-i Aksa'ya saldırmasına tepkiler gelmeye devam ederken, çok sayıda İslam ve Arap ülkesi Siyonistlerin Mescid-i Aksa'ya saldırısını kınayarak uluslararası toplumdan terör rejimi İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu. Amerika, Avrupa Birliği ürdün ve kuvvet gerilimi tırmandırmaması için ırkçı İsrail'i uyarmıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ırkçı rejim İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli sivillere yönelik saldırısını sert şekilde kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada son günlerde Doğu Kudüs'teki durumun kötüleştiğine dikkat çekilerek burada bulunan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşanan olaylar hatırlatıldı. Rusya'nın söz konusu durumdan derin endişe duyduğu kaydedilen açıklamada buradaki sivil halka yönelik saldırıları sert şekilde kınıyoruz. Tüm taraflara şiddetin tırmanışına yol açan herhangi bir adımdan kaçınmaya çağırıyoruz ifadeleri kullanıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarında yer alan ilkeli ve tutarlı pozisyonunu doğruluyoruz. Buna göre Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail tarafından yerleşimlerin oluşturulması ve burada bulunan arazi ve mülklerin kamulaştırılmasının yasal dayanağı yok. Bu tür eylemler uluslararası hukuka aykırı ve Filistin ile İsrail devletlerinin 1967 sınırlarına göre kurulması çerçevesinde meselenin barış yoluyla çözülmesini engelliyor. Bu arada Irak Dışişleri Bakanlığı bir bildiri yayınlayarak Bağdat hükümetinin ırkçı İsrail'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği saldırıyı ve gözdağı eylemlerini ve kınadığını bildirdi. Umman Dışişleri Bakanlığı yayınladığı bildirde benzer bir kınamada bulundu ve Siyonist rejimin Mescid-i Aksa'daki siyasetlerini ve eylemlerini kınadı.
Arap Birliği Filistin yönetiminin talebi üzerine Siyonist İsrail'in cinayet ve saldırılarıyla mücadele yollarını tartışmak için bir toplantı yapmaya karar verdi. Fars Haber Ajansı'na göre Arap Ligi cumartesi günü Siyonist rejimin saldırı ve cinayetlerini görüşmek üzere Filistin yönetiminin talebi üzerine pazartesi günü Kudüs'te acil bir toplantı yapacağını duyurdu. Daha önce Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Siyonist saldırganlık karşısında Filistinleri desteklemek için bir dizi uluslararası kuruluşun olağanüstü toplantılar yapması çağrısında bulundu. El-Maliki, Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi ve Güvenlik Konseyi'nin olağanüstü toplantı taleplerini talep etmek için Filistinli büyükelçilerle temasa geçtiğini söyledi. Terör rejimi İsrail güçleri Cuma günü Cenin'in batısındaki Salem kampında iki genç Filistinliyi şehit etti.
Rusya Federasyonu Haseke kırsalının doğusundaki Demokratik Suriye Güçleri milisleri ve Amerikan işgal güçleri tarafından kontrol edilen El Hol mülteci kampındaki binlerce çocuğu kurtarma çağrısını yeniledi. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Gennady Kuzmin, Güvenlik Konseyi'nin incelenmesine adanmış bir video konferansında yaptığı konuşmada Birleşmiş Milletler verilerle koronavirüs sebebiyle 6000 vefat vakası tescil eden El Hol kampında yaklaşık 1000 çocuğun varlığına işaret etti. Kuzmin kampta tutukluların olduğu ülkelere onları topraklarına geri döndürmeye ve uyruksuz insanlara dönüşmelerini engellemeye ve kamptaki çocukları koruma ve ülkelerine güvenli bir şekilde dönmelerini sağlama sorumluluğunu üstlenmeye çağırdı. Rus yetkili ülkesinin vatandaşlarını teröristler tarafından işe alınan çocukları ve ebeveynleri aşırılık yanlısı örgütlerin saflarına katılan çocukları iyileştirmek için etkin bir şekilde çalıştığını vurguladı. Kuzmin çocuklarla ilgili konuların siyasallaştırılmaması ve onları korumaya çağrı yaptı.
Yemen ordusu ve halk komitelerine ait bir İHA Birliği güçleri Suudi Arabistan'ın güneyindeki Asnid vilayetindeki Kral Halit üssünü hedef aldı. Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri bu sabah yaptığı açıklamada Yemen güçlerinin Hamis Meşrut'taki Kral Halit Hava Üssü'nü Kasıf K2 İHA ile hedef aldıklarını söyledi. Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Kral Halit Hava Üssü'ne yönelik harekatın ağır hasara yol açtığını ve harekatın şiddetle kuşatmana tırmanmasına yasal bir cevap olduğunu söyledi.
Ve son haberimiz Estonya ile yapılan ortak tatbikatın bir parçası olarak Rusya'nın komşu Baltık Cumhuriyeti'nde yüzlerce Amerikan deniz piyadesi konuşlandırıldı. Estonya ordusu cumartesi günü yaptığı açıklamada Amerikan deniz piyadelerini taşıyan uçakların Estonya Norsmi hava üssüne indiğini bildirdi. Estonya'ya inen Amerikan deniz piyadelerinin 700 civarında oldu ve bunların Estonya ve Amerika arasındaki askeri tatbikata katılmak için Estonya'ya geldiği açıklandı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz ırkçı İsrail ile Filistinler arasında yeni çatışmalar etrafında. Siyonist rejim İsrail askerleri 7 Mayıs günü Mescid-i Aksa'ya saldırarak namaz kılan Filistinleri darp ettiler. Filistin Kızılay ise en az 205 kadar namaz kılan Filistinlinin yaralandığını duyurdu. Daha önce de Siyonist rejim askerleri Kudüs'ün Babul Amud bölgesinde Filistinler ile çatışmaya girmişti. Bu çatışma sonucu ise yüzlerce kişi yaralanmıştı. Burada sorulması gereken önemli soru, Kudüs'te İsrail askerleri ile Filistinli vatandaşlar arasındaki bu çatışmaların sebeplerinin neler olduğudur? Bu çatışmaların en önemli etkeni Filistinlerin zorla Kudüs mahallelerinden Siyonist İsrail askerleri tarafından göçe zorlanmalarıdır. Bu çatışmaların başlangıcı ise Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'dir. Şeyh Cerrah Mahallesi 1967 yılında Siyonistler tarafından işgal edildi. Bu mahallede 3000'i aşkın Filistinli yaşıyor. Bu mahalle ayrıca Mescid-i Aksa'yı savunmanın ön safı ve ön cephesi sayılıyor. Gerçekte bu mahalle Kudüs'ün merkezinde yer alıyor ve bu şehrin doğu ve batısını birbirine bağlıyor. Bu coğrafi açıdan stratejik önemden ötürü Siyonist rejim İsrail, yerli Filistinli vatandaşı kendi mahallelerinden kovarak onları evlerinden, yurtlarından ederek bu mahalleyi Siyonistlerin yaşadığı bir bölgeye çevirmek istiyor. Bu hedefe ulaşmak için ise Filistinlere eziyet etmek, mal varlıkları ve topraklarına el koymak ve Siyonist yerleşim alanları inşa etmek stratejilerini uygulamaktadır. Bu doğrultuda Siyonist rejim İsrail onlarca Filistinli aileyi Şeyh Cerrah Mahallesi'nden göçe zorlamış, birçok aileyi de bölgeden ihraç etmekle tehdit etmiştir. Filistin Özel Teşkilatı Başbakanı Muhammed İştiye ise Kudüs olayları ve Şeyh Cerrah gelişmelerinin Filistinleri mülteci durumuna düşürme siyasetinin yeni bir şekli ve modeli olduğunu belirtti. Siyonist rejim İsrail'in bu cinayetlerine karşılık Şeyh Cerrah sakinleri Filistinliler direniş yaklaşımı çerçevesinde sahip oldukları toprakları korumaya çalışıyorlar.
Öte yandan Filistin İslami Hareket Hamas İran temsilcisi Halit Kaddumi ise bu bağlamda şöyle bir açıklamada bulundu. İsrail'in son dönemdeki şiddet eylemleri Kudüs'teki Filistinlerin bu şehirdeki varlıklarını tehlikede görmesine yol açtı. Bu yüzden Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi bugünlerde Siyonist rejim İsrail'e karşı direnişin sembolü haline geldi. Doğal olarak direniş yapılırken Siyonist askerlerin şiddetine karşı da direnilmesi şarttır. Kudüs'te son zamanlarda yaşanan çatışmalardaki bir diğer etken de Filistin seçimleridir. Filistin parlamento seçimleri 22 Mayıs'ta yapılacaktı. Filistinliler Kudüs'te seçimlerin yapılmasında ısrar ediyor. Ancak İsrail Kudüs'ü kendine ait görüyor ve Kudüs'te seçim yapılmasına izin vermiyor. İsrail Kudüs'teki seçimleri önlemek için çatışmalara ve elbette seçimlerin ertelenmesine yol açan Filistin vatandaşlarını tehdit etme ve zorla yerlerinden itme yaklaşımını benimsemiştir. Aslında bu girişimleri ırkçı İsrail eski Amerikan Başkanı Donald Trump'ın daha önce uluslararası hukuku ihlal eden bir hareketle rejime Kudüs üzerindeki egemenliğini pekiştirmeye çalışıyor. Son dönemde yaşanan çatışmalardaki üçüncü etken ise Kudüs günü ile ilgilidir. Dünya Kudüs günü Filistin davasını savunma günüdür. Filistin halkı her yıl bugün de Kudüs ve El-Aksa Camii'ne daha fazla ilgi gösteriyor ve bunu kendi kimliklerinin yadsınamaz bir parçası olarak görüyor. Geçen Cuma günü de on binlerce Filistinli Ramazan ayının son Cuma namazını El-Aksa Camii'nde kıldığı ve İsrail ordusuyla çatışmalara yol açan İsrail zulmünü kınadığı bildirildi. Son olarak Filistinlerin topraklarından ve evlerinden sürülmesi de dahil olmak üzere uluslararası toplumun ırkçı İsrail suçlarına karşı sessiz kalması, ırkçı rejimin bu suçları tekrarlaması için kırmızı halı seriyor. Bu bağlamda Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da İsrail'in Filistin topraklarında savaş ve insani suçlar işlediğini ve dünyanın bu işgale ve adaletsizliğe göz yumduğu sürece baskı yapmaya devam edeceğini söyledi.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci yorumumuz Avrupa Birliği'nden Çin'le gerilimleri arttırmamaya vurgu başlığını taşıyor. Avrupa Birliği ve Çin arasındaki gerilimlerin arttığı bir sırada özellikle de Avrupa Birliği'nin Çin'deki yatırım anlaşmasını askıya alıp bazı Çinli makamlara yönelik yaptırımlar uyguladığı bir ortamda Avrupa Birliği'nin Çin'deki büyükelçisi Nicola Chapo şöyle bir açıklamada bulundu. Avrupa Birliği Çin ile gerilimlerin artmasından yana değil. Avrupa Birliği bir yatırım anlaşması üzerinde çalışmaktadır. Washington'un tüm baskıları ve taleplerine rağmen Avrupa Birliği ve Çin arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler son yıllarda gelişmiştir. Öyle ki Çin Avrupa Birliği'nin en büyük ticaret ortağına dönüşmüştür. Böylece Avrupa Birliği ile Çin arasındaki ticaret hacmi de 586 milyar euroya ulaşmıştır. Ancak böyle bir ortamda Çin ile Avrupa Birliği arasında anlaşmazlıklar yaşanmaktadır. Avrupa'nın Çin'den ithal ettiği önemli ürünler ise endüstriyel ve tüketim malları, giyim ve konfeksiyon, ayakkabı ve benzeri makinelerdir. Diğer yandan ise Avrupa Birliği de Çin'e makine ve teçhizat, motorlu araçlar, uçak ve kimyasal madde ihraç etmektedir. Bu kadar geniş çaplı ticari ilişkilere rağmen Brüksel son aylarda Amerikan etkisinde kalarak farklı bahanelerden ötürü özellikle de Uygurların yoğun olarak yaşadığı Xinjiang eyaletindeki insan hakları ihlallerinden ötürü Washington ile aynı istikamette hareket etmektedir. Son yıllarda özellikle de Trump başkanlığı döneminde Amerika ile Çin arasındaki ticaret ve güvenlik alanında rekabet körüklenmişti. Öyle ki sonunda iki ülke arasındaki ticari savaş ortaya çıkmış ve şiddet kazanmıştı. Bu durum ise Washington ile ortaklarının kaygılanmasına yol açmıştı. Amerika makamları güvenlik ve ticaret açısından Çin'in dünyadaki üstünlüğünden kaygı duymaktadırlar. Bu yüzden de Çin ile yüzleşme ve ortaklarını da bu işe karıştırma sürecini başlattılar.
Bu doğrultuda Avrupalı yetkililer de son aylarda insan hakları ihlalleri bahanesiyle Çinli makamlara karşı yaptırımları hayata geçirdiler. Avrupa Birliği bu yaptırımların Uygurların yaşadığı Xinjiang eyaletindeki insan hakları ihlalleri yüzünden hayata geçirdiklerini iddia ediyorlar. Brüksel, Çin hükümetinin Uygurları yasa dışı bir şekilde tutuklayıp bu bölgede bulunan kimi kamplarda tuttuklarını ileri sürüyor. Ancak Çin hükümeti bu yöndeki ithamları reddediyor ve bu kampları terörizmle mücadele çerçevesinde askeri eğitim vermek için kullandığını söylüyor. Bu bağlamda Avrupa Birliği yeni bir girişim çerçevesinde Çin'de yatırım yapmayı askıya almıştır. Bu anlaşma geçen Aralık ayında nihai duruma gelmiştir. Ancak hala Avrupa Parlamentosu dahil Avrupalı kurum ve kuruluşlardan gereken onayları ve ruhsatları alamamıştır. Buna rağmen bu anlaşmanın askıya alınması Çin ile Avrupa Birliği arasındaki gerilimleri körüklemiştir. Avrupa Birliği'nin yeni yaptırımlar uyguladığı ve yeni tutumlar sergilediği bir sırada Çinli yetkililer bu tür girişimlerin Çin ve Avrupa Birliği arasındaki karşılaşmayı daha sıkı bir hale getireceğini savunuyor. Avrupa Birliği anlaşmayı askıya almasına rağmen Avrupalı yetkililer her daim Çin ile ilişkilerini sürdürmesine vurgu yapmışlar. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas bu hususta şöyle bir açıklamada bulundu. Avrupa Birliği mevcut ihtilaflara rağmen Çin ile iletişimde olmalıdır. Gerçekten Avrupa Birliği Çin'den uzaklaşarak yanlış bir yola sapmış olacak. Çin aynı zamanda hem ortak hem rakip hem sistematik denge unsuru sayılıyor. Çin ile daha güçlü ve sürdürülebilir iletişim yollarına ihtiyacımız vardır. Bu bağlamda ayrı düşmek büyük bir hatadır. Görünen o ki Avrupa Birliği Amerika'ya paralel olarak Çin'e baskı uygulasa da diğer yandan Çinli yetkililerin sert tepkilerinden çekiniyor. Avrupa Birliği yetkilileri açısından Çin ticari gelişim açısından vazgeçilmez bir ortak sayılıyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 19 Ordibeşt 1400, Hicri Kameri 26 Ramazan 1442 ve Miladi 9 Mayıs 2021 Pazar. ...33 yıl önce bugün Hicri Şemsi 19 Ordibeşt 1367'de Halepçe faciasından 50 gün sonra Birleşmiş Milletler'in Irak'ın İran'a dayattığı 8 yıllık savaşta kimyasal silahlar kullanmasına dair 612 sayılı bildirisi yayınlandı. İran milletine karşı Irak'ın kimyasal silahlar kullanmasına ilişkin İran'ın Irak'a karşı şikayette bulunmasıyla Birleşmiş Milletler uzmanları iki taraftaki bölgeleri ziyarette bulunması ardından İranlı siviller ve askerler ve Iraklı askerlere karşı kimyasal silahlardan yararlanıldığına dair Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bir rapor sundu. Bu bildiride kimyasal silahların herhangi bir ülke tarafından kullanıldığına işaret edilmeden bu silahların kullanılması kınandı. ...75 yıl önce bugün Hicri Şemsi 19 Ordibeşt 1325'te İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonra eski Sovyetler Birliği askerlerinin İran'dan tamamen tahliyesi tamamlandı. ...97 yıl önce bugün Hicri Şemsi 19 Ordibeşt 1303'de İranlı mücadeleci din alemi ve mücahit Seyit Abdülhüseyin Lari vefat etti. Hicri Şemsi 1226 yani Hicri Kameri 1264'te dünyaya gelen Seyit Abdülhüseyin Lari ilk eğitimini tamamladıktan sonra Kutsal Necef-i Eşref'e gitti ve orada Mirza-i Şirazi'den dersler öğrendi. Ayetullah Lari Mirza-i Şirazi'nin emriyle Fars ili halkının önderliği ve hidayeti için Laristan'a gitti. Ayetullah Lari burada ilmiye havzasını kurdu ve İslami ahkamı yayınlamaya başladı. Bu önde gelen Müslüman mücahit ve din alemi Hicri Şemsi 19 Ordibeşt 1303'te 86 yaşında vefat etti ve Cehrum kentinde toprağa verildi. ...94 yıl önce bugün Hicri Şemsi 19 Ordibeşt 1306'da sömürgeci kapitülasyon imtiyazı İran'ın dönem Milli Şura Meclisi tarafından lağvedildi. Hicri Şemsi 19 Ordibehşt, İran takviminde İslam dünyasının önde gelen bilim adamı Şeyh Koleyni anma günüdür. Koleyni lakaplı Şeyh Ebu Cafer Muhammed bin Yakup bin İshak Razi, Hicri Kameri 258'de Rey kentine bağlı Koleyn köyünde ve İmam Hasan Askeri aleyhisselam döneminde dünyaya geldi. Koleyni halkın geneli tarafından doğru konuşmak ve davranmak ve hadislere tamamen musallat olmakla tanınıyordu. Öyle ki Şii ve Sünni fetva almak için Şeyh Koleyni'ye müracaatta bulunuyordu. yıl önce bugün Hicri Kameri 26 Ramazan 1125'te Hicri Kameri 11 ve 12. yüzyılın İranlı büyük alimlerinden Cemalettin lakaplı Muhammed Hansari vefat etti. Dindar ve bilim ehli bir ailede dünyaya gelen Muhammed Hansari, İran'ın İsfahan kentinde tahsil ile meşgul oldu ve kelam, mantık, felsefe, fıkıh ve tefsir alanlarında büyük yetenek sahibi oldu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Bakan Dönmez atamalara ilişkin sorulara kaçamak yanıt verdi.
Karar.
Her esnaf ziyaretinden sonra yüreğimize bir taş oturuyor.
Star.
İşgalci, İsrail güçleri Mescid-i Aksa'dan namaz kılan cemaate saldırdı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Faraç, 7 Mayıs tarihli Yeni Çağ gazetesinde AK Parti'nin havanında su dökmek başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Gündemi haftalarca meşgul eden AK Parti ile muhalefet arasında büyük kavgaya yol açan Man Adası skandalı ne kadar da çabuk unutuldu. Muhalefet ısrar etti, ortaya belgeler saçıldı. Sonuçta iktidar ve medyası öyle bir taarruz etti ki yaşananlar yapan yanına kazanç kaldı. Üstelik ana muhalefet lideri tazminata bile mahkum edildi diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Velhasıl Türkiye'yi sarsan yüzlerce olayda olduğu gibi tarihte görülmemiş siyasi skandallar ve olaylar medya siyaset işbirliğiyle en kısa sürede ters yüz ediliyor bu ülkede. Muhalefet ortaya bir iddia atınca hemen iktidar ve medyası taarruza geçiyor. Gündemi değiştirebilecek bir safsata yayılıyor. Yüzlerce televizyon kanalı, gazete ve radyo olayları başka tarafa çekiyor. Ortalık hızlıca karambole gidiyor. Milyonlarca yurttaş da kolaylıkla uyutuluyor. Sonunda hem duyarlı çevrelerin çığlıkları zerre kadar duyulmuyor, hem de anlatılanlar boş vadide yankılanan biçare sesler gibi kaybolup gidiyor. Ancak mazide kalmaya zorlanan vahim olaylar Man Adası skandalından da ibaret değil. İşte milletin anasına küfür eden pervasız müteahhitlere devlet kaynaklarının adeta peşkeş çekildiğini gösteren yüzlerce konuşma da yapıldı mecliste. Baksanıza ortadaki sonuca. Son 20 yılda devlet ihalelerinin en az %25'inin aynı müteahhitlere gitmesi gibi utanç verici bir siyaset rant tezgahı bir türlü önlenemiyor. 2002'den bu yana muhalefetin de beceriksizliğiyle siyasal ortamın değiştirilemediği nadir ülkelerden biri olan Türkiye'de yüzlerce siyasi skandal yaşandı ama birçoğu unutuldu gitti. Devletin temellerini sarsan liyakatsizlik, torpil çarkın utanç verici sonuçları yetmezmiş gibi anayasanın değişmez maddelerine bile taarruz başladı bu ülkede. İşte son haftalarda Millet İttifakı'nın dilinden düşmeyen 128 milyar dolar nerede sorusuna ne iktidar yanıt verebiliyor, ne savcılar üzerine gidebiliyor, ne de adını medya denilen kalemşorlar zerre kadar aksi ses çıkartabiliyor. Dünyanın bir başka ülkesinde üzerinde sis perdesi bulunan 128 milyar dolar gibi bir kaynakla ilgili şüphelere dikkat çekilseydi, o ülkede kesinlikle iktidar namına hiçbir şey kalmazdı. Ama burası Türkiye. Çünkü bir başka ülkede hukuk ve medya gereğini yapar. Halkın tepkisiyle de suçlular hızlıca yargı önüne çıkardı. Ne yazık ki hukukun da siyasetin baskısı altında olduğu Türkiye'de işler hep tersine yürüyünce Van Adası skandalı, müteahhitlerin vurgunculuğu ve rantiye vergi affı nasıl aydınlatılamamış ve önlenememişse hiç kuşkunuz olmasın 128 milyar dolarla ilgili sorular, çığlıklar da havanda su dökmekten ileri gitmeyecek. Eminim içinizden birçokları peki ne yapmalı diye sorularla boğuşuyordur.
Taha Akyol 7 Mayıs tarihli Karar Gazetesi'nde Bahçeli Erdoğan'ı başbakan yapmak istiyor başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıkladığı yeni anayasa taslağı çok önemli olduğu halde kamuoyunda yeterince tartışılmadı, hatta anlaşılmadı bile. Tam metni henüz açıklamasa da Bahçeli'nin basın toplantısında okuduğu metin Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde nasıl ciddi sorunlar olduğunu ortaya koyuyor. Çözüm içinde başkanı değil meclisi ve kurumlara güçlendiren öneriler getiriyor. Parlamenter sistemdeki başbakana benzeyen bir başkan öneriyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Parlamenter sistemdeki tarafsız cumhurbaşkanının siyasi işlevini de meclis başkanına veriyor. Bu bakımdan Beştepe'de memnunlukla karşılandığını sanmıyorum. Cumhurbaşkanlığı sistemi yerine başkanlık sistemi diyen Bahçeli, kişisel yönetimin ağır sakıncalarını gidermek için olsa gerek sistemin kurumsal yapıya kavuşturulmasını öneriyor. Sadece başkan değil, iki yardımcısı da halk tarafından seçilecek. Yürütme seçilmiş tek kişiden değil, üç kişiden oluşacak. Başkanlık sistemlerinde kabine yani kurumsal yetki ve sorumluluk yoktur. Sistem tek kişiliktir. Bahçeli ise anayasada parlamenter sistemdeki bakanlar kuruluna benzeyen bir başkanlık kabinesi öneriyor. Dahası, başkanlık hükümet programının meclise sunulmasını öneriyor. Bu da parlamenter sistemdeki güven oyu uygulamasına benziyor. Bugünkü cumhurbaşkanlığı sisteminde bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenir. Bahçeli'nin modelinde ise idarenin kuruluşunda kanunilik ilkesinin sağlam ve sağlıklı bir içeriği taşınması öngörülüyor. Bu gerçekten acil bir ihtiyaçtır çünkü tek kişilik kararnamelerle kurumlar hayli zaafa uğratıldı. Merkez Bankası'nın iktidara karşı bağımsızlığının anayasayla düzenlenmesi benim yıllardan beri savunduğumuz bir görüştür. Bir de Türkiye Liyakat Kurumu'ndan bahsediliyor. İçerini bilmiyoruz ama bunun da ne anlama geldiği bellidir. Gerçekten meclisin kanundan bile güçlü olan onayının tek imzayla kaldırılması hukukun kabul edebileceği bir şey değildir. Çok önemli bir husus da tarafsız ve gerektiğinde uzlaştırıcı, ara bulucu bir yüksek makamı olan kuvvetli ihtiyacın hissedilmiş olmasıdır. Parlamenter sistemde bu işlevi partisiz cumhurbaşkanı yapar. Bahçeli'nin metninde tarafsız, uzlaştırıcı, ara bulucu kavramları vurgulanarak bu işlev meclis başkanına veriliyor. Meclis başkanlığı böyle bir işlev için yeterli değildir ama cumhurbaşkanlığı sisteminin ülkeyi nasıl dengesiz ve denetimsiz bir kutuplaşmaya sürüklediğinin görülmüş olması son derece önemlidir. Yargı konusunda bağımsız ve tarafsız yapılanma kavramı kullanılıyor. HSK yerine Yargı Yüksek Kurulu öngörülüyor. Bunların içeriğini bilmiyoruz ama HSK'nın nasıl sakat bir kurum olduğu belli ki orada da görülüyor. Yargıya ilişkin atamalarda meclisin yetkilerinin artırılması, Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin azaltılması anlamına geliyor tabii. Anayasa Mahkemesi yüksek mahkeme olmaktan çıkarıyor, özel statüde bir kuruluş haline getiriliyor. Yine içeriğini bilmiyoruz. Bence aksine Anayasa Mahkemesi'nin yetkileri ve bağımsızlığı güçlendirilmelidir.
Ahmet Yaşaroğlu 7 Mayıs tarihli Evrensel Gazetesi'nde 1 Mayıs'ın ardından bazı saptamalar başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. 1 Mayıs'ın ardından yapılan bazı değerlendirmeleri gazetemizde okuduk. Bu değerlendirmelerde işçi sınıfının güncel mücadelesinin sorunlarını ve hareketin yöneliminin nereye doğru olması gerektiğini işaret etmesi bakımından önemli noktaların altı kalınca çiziliyordu. Bu değerlendirmelerde fabrika ve iş yerlerinde tutum almanın, üretimi durdurmanın, yerel düzeyde birlikte davranmanın ve bu gibi önemine vurgu yapılırken egemen sendikal anlayış da sertçe eleştirilmişti diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bütün bu değerlendirmelerin ışığında işçi sınıfı hareketi ve mücadelesi konusunda 1 Mayıs dersleri ışığı altında bazı önemli noktaları, bunlar bilinen ve zaman zaman yeniden konu edinilen gerçeklerdir. Yeniden hatırlatmak gerekiyor. İlk olarak işçi sınıfının örgütlülüğü kendi fabrikasından, iş yerinden başlar. Yani üretimi gerçekleştirdiği, artı değer sömürüsüne tabi tutulduğu, patronuyla patronlarla doğrudan karşı karşıya geldiği, sınıf kardeşliğini ve dayanışmasını ilk öğrendiği ve uyguladığı, mücadele ve örgütlenme tecrübesini edindiği yerdir fabrika. İkinci olarak ilk bilincini edindiği yer de burasıdır. Bu bilincin kendi hakkını savunmak ve elde etmekten genel olarak işçi sınıfını ve tüm işçi ve emekçi halkın çıkarlarını savunmaya dönüşmesini merkez halkası da kendi fabrikaları ve iş yeridir. Burada genelde bakmayı öğrenmeye başlar.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kal. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra dinleyicilerle baş başa adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Değerli dinleyiciler, şimdi ise sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajların bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Reşat Çakır isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırları bizimle paylaşıyor. Günlük hayattaki davranışlarımız gibi sosyal medya platformlarındaki tavrımız da orucumuzun kalitesi açısından belirleyicidir. Oruçlu Müslüman sosyal medya davranışlarıyla da oruçlu olduğunu gösterir ve orucuna zarar verecek sanal ortamdaki günahlardan da şiddetle kaçınır. Oruçlu Müslüman günlük hayatta olduğu gibi sosyal medyada da Müslümanları aldatır. Maktan kaçınır. Efendimiz buyuruyor ki aldatan bizden değildir. Sosyal medyada sahte profil kullanarak kadın olduğu halde erkek ismi, erkek olduğu halde kadın ismi kullanarak, başkasının fotoğrafını profil resmi yaparak, oturduğu şehri, maddi durumunu, tahsil durumunu, yaşını farklı gösterip hile yaparak Müslümanları aldatmak orucumuzu yiyip bitiren günahlardandır. Ne kadar ilginç bir nokta işaret etmiş.
Evet.
Yani mübarek Ramazan ayında bu tür konulara değinmek çok önemli ve yerinde bir şey.
Evet.
Bazen insanlar öyle sanıyor ki yani sabahtan akşama yemeyip içmedikten sonra oruçsun.
Evet.
Her şey gibi. Yani ibadetin tamdır ama öyle değil.
Evet.
Sanal ortam var. İnsanların sık sık kullandığı şeyler. Sanal ortam biliyorsunuz insanların büyük ilgi duyduğu bir ortam. Gerçek yani. Dünyadan daha ziyade belki orada insanlar buluşuyor.
Doğru tabii.
Şimdi her şey yapılabiliyor bugün.
Evet, yani
eskiden hırsızlık mesela banka soygunu falan vardı. İnsanlar fiziki olarak gider hırsızlar yapardı ama şu an dolandırıcılık o şekilde olmuş. Şimdi oranın orucunu, oranın manevi ortamını orada korumak daha zordur bana
tabii
göre.
Tabii ki aslında her
ona
açıdan.
Ona dikkat etmek
ki,
gerekiyor.
Her açıdan yani şimdi oruç derken sadece yemekten içmekten kaçınmak değil biliyorsunuz. Her yönden insanın oruç tutması lazım. Gözünü, elini, kulağını her türlü kötülüklerden koruması lazım ki ibadetimiz
evet.
Tam olsun ve inşallah Hak Teala nezdinde kabul görsün.
Bu Reşat Çakır'ın ilginç mektubunun devamını isterseniz
tabii
siz
ki.
Okuyun.
Evet. Oruçlu Müslüman günlük hayatta olduğu gibi sosyal medyada da iftiradan uzak durur. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kim karalamak gayesiyle bir Müslümana iftira ederse Allah o kimseyi bu söylediği sözlerin vebalinden tamamen temizleninceye kadar cehennem köprülerinin birinin üstünde hapseder. Kişi ve kurumlarla ilgili karalama gayesiyle yapılan iftira içerikli paylaşımlar, kıyamet günü başımızın en büyük belası olup orucumuza büyük zararlar verir. Söyleyecek sözü olmayanların günahı, küfürlü ve müstehcen konuşmalar. Oruçlu Müslüman günlük hayatta olduğu gibi sosyal medyada da küfür, hakaret ve müstehcen sözlerden uzak durur. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, mümin ayıplamaz, lanet etmez, fahiş, küfürlü söz söylemez. Evet, temin de bahsettiğimiz gibi gerçekten çok önemli.
Evet.
Yerinde bugünlerde sık sık üzerinde durulması gereken
tabii.
Bir konu. İnşallah ki bunlara uyarak oruçlarımızın,
İnşallah
ibadetlerimizin
diyoruz,
kabul görmesine.
Aziz dinleyicimize de buradan çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki mektuba geçelim. Elif, İran isimli dinleyicimiz bize şöyle yazıyor. AK Partililerin büyük kongrelerini yaparlarken ağızlarından kaçan salonu lebalep doldurdunuz teşekkürler söylemiş. Şimdi başlarına fena halde dert oldu. Zira onların dillerinden dökülen bu sözcükler muhalefet tarafından sürekli kullanılıyor ve Covid-19 salgını nedeniyle alınan tam kapanma kararı ile evlerine hapsedilen insanlara hatırlatılıyor. Kendilerine gelince salon lebalep dolu diyenlerin vatandaşa yönelik salgın hastalığına karşı tedbir amaçlığı, tam kapanma uygulamaları sokaktaki insanı canından bezdirmiş durumda. Bu durumu kendilerine en yakın isimler bile vatandaş burnundan soluyor diyerek sokaktaki vatandaşın hislerine tercüman oluyorlar. Hal böyleyken AK Partililer akılları sıra önlem alıp lebalep dolu salon fotoğrafları ile kalabalıkların görüntülendiği fotoğrafların gazetelerde ve ekranlarda yayınlanmamasını istiyorlar. Evet, son dönemde gündemdeki konulardan birisi de salonların lebalep doldurulduğu
maalesef.
AK Parti kongresinde o dillere destan olan maşallah lebalep dolu şeklindeki ifade.
Bir taraftan evet kapalı süreci bir
şimdi,
taraftan
kendine iyi de başkalarına kötü o şekilde olmuyor değil mi? Özellikle tabii yöneticilerin buna dikkat etmesi.
Tabii
mesela
ki,
Sağlık Bakanı çıkıp diyor ki mesafe falan 1.5 metre
tabii
ne
ki.
Bileyim kalabalık alanlardan kaçınma bakıyorsun bir toplantıda bir etkinlikte veya bir cenaze merasiminde insanlar sanki
İnsan
kenetlenmiş
kaynıyor.
Gibi duruyorlar.
Aynen.
Ya zaten kendin onu söylemişsin. Kendin uymadıktan sonra olunca, insanlardan bekleyemezsin.
Böyle olunca
değil mi?
Artık kapanmanın bir kapalı
evet.
Şeyin bir manası kalmıyor değil mi?
Tabii.
Evet dinleyicimiz mektubu bayağı da uzun isterseniz ben devam edeyim.
Buyurun.
Gazete ve televizyon yöneticilerine yaptıkları çağrılarda boş sokak ve caddeleri gösterin diye talimat veriyorlar. Bu istekleri medyaya yansıyınca tam kapanma sürecine destek amacıyla yapılmış bir ricaydı demek suretiyle gerçek amaçlarını örtbas etmeye çalışıyorlar. Onlar akılları sıra böyle önlemler alıyorlar ama aralarında öyle isimler de var ki şimdilerde halkın büyük tepki gösterdiği büyük kongreyi yapmamız gerekiyordu yaptık diye savunuyorlar. Böyle bir savunma içine girerken vatandaşın kendilerine bir gün hangi mücbir sebep size bunu yaptırdı diye soracağını hiç akıllarına bile getirmiyorlar. Evet. Tam kapanma denilerek vatandaşların büyük bir bölümü evlerine hapsedilirken yine hatırı sayılır bir vatandaş kitlesi de memleketlerine gitmeyi tercih etti. Kimi köyüne gitti, kimi yazlığına, yani şehirler arasında milyonlar hareket haline geçti. Bu nasıl bir kapanma? Anlayan varsa biri gelsin. Salgına karşı tam kapanma ya da tam tesettür de aynen son dönemlerin tesettür modası gibi oldu. Maalesef dinleyicimiz çok doğru ve yerinde konulara işaret etmiş. Gerçekten eğer kapanma, tam kapanma söz konusuysa bu bir devlet yetkilisi için, sıradan insanlar için, herkes için geçerli
herkes
olması
için
ve gerçekten üzerinde ciddi durulması gerek. Çünkü şimdi kapanma deyince bir sürü insan işsiz kalıyor.
Sen bir de koronadan izin mi alıyorsun o iş için?
Bir sürü insan işsiz kalıyor.
Tabii.
Bu kapanmadan etkileniyor. Bu çabalar boşuna gitmemesi
maalesef
lazım.
Maalesef bu duyarsızlıklar işi
evet.
Daha da uzatıyor.
Tabii değil ki mi? Tekrar başa
yani
dönüyoruz
şekilde,
bu şekilde.
Bir yerde efendim tam kapanma mı dedin? Tamam tam kapanma olsun. 2 hafta mı? Olsun.
Tabii.
Ama insanlar bir umut vereceksin. Sen bir tarafta bir tam kapanma diyeceksin. Öbür yandan da boşuna bir çuval inciri berbat edeceksin.
Aynen, aynen.
Boşuna harcayacaksın.
Tabii
o
ki.
Ayrılan fırsatları esnaf perişan oluyor orada.
Tabii ki bütün çabalar boşa gidiyor. İnşallah ki artık böyle şeylere şahit olmayalım. Gerçekten yetkililer ciddi bir şekilde bu konunun üzerinde dursunlar. Dinleyicimize
İnşallah,
de çok çok teşekkür
çok
ediyoruz buradan.
Sırada bir telefon mesajımız var.
Kolaylıklar diliyorum efendim. Merak ettiğim şey daha çok oradaki yazar, okur yazar kesimlerle ilgili biraz bilgi verilebilirse daha iyi olur. Oradaki şairlerle, yazarlarla ilgili, günümüzdeki İran sinemasıyla ilgili, İran tiyatrosuyla ilgili ne durumdadır, hangi aşamadadır, Türk tiyatrosu, Türk sinemasıyla karşılaştırmalı olarak yapılırsa bu, biz de daha çok faydalanırız, daha çok yararlanırız. Çok çok teşekkür eder, saygılar sunuyorum. İşlerinizde size kolaylıklar, başarılar diliyorum.
Aziz dinleyicimize görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Evet, sırada başka bir mektup var. Hakan Kıranşal isimli dinleyicimiz de gönderdiği yazıda şu ifadeleri yer vermiş. İnsan Allah'ın yarattığı bir beşerdir. Bir insan yaratılışındaki hikmeti kavradığı ölçüde Allah'ı tanır, emir ve yasaklarına uyar, sorumluluklarını yerine getirir. İnsan ve toplum günahlar ile Allah'tan ve fıtratından uzaklaşır. İnsanlığa bir açıklama ve müminler için bir hidayet kitabı olan Kur'an, günahları tanıtmak için kullandığı her bir kavram ile insanın yaptığı her bir hatanın türünü, hatanın yapılış mantığını ya da günahın arkasında yatan niyeti ifade eder. Günah, Allah'ın emrine karşı gelme, yasaklarını bilerek çiğneme, İslam'ın ilkelerinden sapma, ihmal etme, sürçme ve karşı gelme gibi kulun hatalı fiilleridir. Kur'an'da günahı anlatmak için kullanılan kelimelerin ortak noktası, nefse, şeytana, karanlık ve kötü işlere yenik düşmeyi, sıkıntıyı ve ıstırabı, toplumsal huzursuzluk ve bunalımı, çirkin ve bayağı davranışları, dengeyi bozmayı ve haddi aşmayı ifade etmeleridir.
Evet, çok teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Evet. Elimizde bir sürü mektup maalesef, var ama maalesef haftaya diyelim, dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parstoday.com olan internet sitemizde İran ve İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için çift 098 21 22 16 27 53 nolu telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız çift 098 21 22 01 36 82 nolu telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395-6767 Tahran İran adresini kullanabilir.
Pars Today yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi belirtelim. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Evet değerli dinleyicilerimiz, programımızın sonunda İhsan Peker, Leyla Güneş ve Cansu Akar isimli dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdikleri mektuplarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Haftaya buluşmak umuduyla, hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Ramazan Kerim Kerim, Ramazan Rahim Rahim,
شهر العباد شهر الصيام تلقى السعادة وتلقى النعيم رمضان كريم رمضان رحيم شهر العباد شهر الصيام تلقى السعادة وتلقى النعيم
نور kapısı
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayını karşılamak üzere sizler için hazırladığımız ve her gün bir bölümünü yayınladığımız dizi programımızın 27. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Dizi sohbetimizin her bölümü ahlak, ahkam ve dua olmak üzere 3 alt bölümden oluşuyor. Birlikte dinleyelim.
Mübarek Ramazan ayının son günlerine yaklaşmaktayız. Şefkat, rahmet, ümit ve nimet ile dolu ayın sonuna yaklaşmaktayız. Birçok gafil ve çirkin ve kötü işler işlemiş insanın nefis, heva ve heveslerinden kurtulmaya çalıştığı bir ayın sonundayız. Evet, mübarek Ramazan ayı Allah'a yakınlaşma ve ona yanaşmanın en iyi fırsatıdır. Bildiğiniz üzere insanın nihai erdemi Allah'a yakınlaşmasıdır.
İmam Ali aleyhisselam Kumeyl duasının bir kısmında şöyle diyor. Ey Allah'ım! Beni kulların arasında senden daha feyiz alan, sana daha yakın olan ve senin de yanında olanlardan eyle. İmam Seccad aleyhisselam da en büyük isteğinin Allah'a yaklaşmak olduğunu belirterek şöyle buyuruyor. Sana yakınlaşmak istediklerimin nihayetidir. Rabbena iyyake ned'u Rabbena atina nasrallezi va'adtana Rabbena iyyake ned'u Rabbena atina nasrallezi va'adtana innana nabghi ridha waqtadayna mayrama
İmam Seccad aleyhisselam Allah'a yakınlaşmanın, kederler ve hüzünlerden kurtulmanın yegane yolu olduğunu belirterek şöyle buyurmaktadır. Allah'ım sana vasil olmadan gönlümün ateşi sönmeyecek, gönlüm serinlemeyecek, seninle görüşmeden gönlüm huzur bulmayacak, seni görmekten başka bir görüşme beni doyurmayacak, huzurumu senin yakınında olmadan bulamayacağım. Sana yakınlaşmaktan başka bir şey kederimi söndürmeyecek.
Tabii sözünü ettiğimiz bu yakınlık ve yakınlaşma mekansal ve zamansal bir yakınlık değil. Allah'a benzemek gibi bir anlam da taşımaz. Çünkü zaten Allahu Teala maddi bir varlık değildir. Bu yüzden de mekansal ve zamansal çerçevelere sığmaz. Allah-u Teala mekan ve zamandan ıraktır ve bunlarla kısıtlanamaz. İnsanlar imanından ve takvasından kaynaklanan iyi amelleriyle seviyesini arttırır ve gerçek varlıksal özünü geliştirir ve yücelir. Oruç ise insanın Allah'a manevi ve ruhani olarak yakınlaşmasının en iyi yöntemlerinden ve araçlarındandır.
Ya Alim, Ya Halim,
Değerli dinleyiciler, sohbetimizin devamında fidye ahkamı ile ilgili konuşacağız.
Şimdi de fidye meselesini ve hangi durumlarda karşımıza çıkacağını ele almak istiyoruz. Fidye, oruçlarını tutamayan kişilere ait mali bir sorumluluktur. Bu bağlamda her gün için belli bir mal miktarı fakirlere verilmelidir. Oruçlarını tutamayanlar ise şöyle sıralanabilir. İlk olarak oruç tutmakta zorlanan yaşlı erkek ve kadınlar fidye şartı ile oruç tutmayabilirler. İkinci olarak çok susayan ve bunu hastalık derecesinde yaşayan birileri. Üçüncü olarak yakın zamanda doğum yapacak hamile kadınlar. Dördüncü olarak sütü az olan, süt veren kadın. Beşinci olarak orucun zararlı olacağı ve hastalıkları gelecek Ramazan ayına kadar devam eden hastalar. Fidye miktarı ise gecikme kefareti kadardır.
Fidye hususunda daha fazla örnekleri de ele almak mümkün. Örneğin, karnındaki bebeğine zarar verilmesi korkusundan dolayı oruç tutmak istemeyen bir kadın her gün için fidyesini ödemeli. Ayrıca her günün kazasını da yerine getirmelidir. Ayrıca oruç nedeniyle sütü azalan veya kuruyan süt veren bir kadın çocuğunun zarar görmesi korkusuyla oruç tutmayabilir. Ancak her günü için fidye ödemeli ve orucun kazasını da daha sonra yerine getirmelidir. Yine hastalığı dolayısıyla Ramazan ayında oruç tutamayan, hastalığı da gelecek Ramazan ayına kadar devam eden bir hastanın orucunun kazasını yerine getirmekle mükellef olmamakla beraber oruç tutmadığı her gün için fidye ödemelidir.
Hastalığı dolayısıyla oruç tutamayan bir kadın, Ramazan ayında kazasını da yerine getiremeyen bir kadın fidyeyi vacip bir ödeme olarak yapmalıdır. Bu durumda eşinin üstünde bir sorumluluk söz konusu değildir. 2 yılı peş peşe şer'i mazeret dolayısıyla, örneğin karnındaki bebeğinin veya kucağındaki çocuğunun zarar görmesi korkusuyla Ramazan ayında oruç tutamayan bir kadın, oruçlarının kazasını yerine getirmesinin yanı sıra her gün içinde fidye ödemelidir. Yine kaza orucunu gelecek Ramazan ayına dek şer'i bir mazereti olmadan yerine getiremeyen veya erteleyen bir kadın ise kazasını yerine getirme ve fidyesini de ödemesinin yanı sıra kefaret de ödemelidir. Oruç kendisine zarar veriyorsa ve bu zarardan dolayı orucunun kazasını gelecek Ramazan ayına kadar yerine getirme imkanı yoksa sadece her gecenin fidyesini ödemelidir.
Hem Kur'an-ı Kerim'in hem de orucun vacip kılındığı ayın aynı olmasında gizli önemli noktalar içermektedir. Unutulmamalıdır ki Kur'an-ı Kerim Allah'ın en büyük emarelerinden ve oruç da kulluğumuzun en büyük emarelerindendir. Şimdi de Celil Allah bu ayı en büyük emarelerini indirmek için seçtiği bir sırada biz de bu nimeti şükretmek için en büyük ibadetleri yapmalıyız ve nimetinin şükrünü yerine getirmeliyiz.
Bu yüzden oruç vacip kılındı ki hiçbir kul şükretmeden bu dünyayı terk etmesin. Oruç sadece yememek ve içmemek değildir. Helal yemeye bile ağzımızı yummak, insanı haram sözlerden, gıybet etmekten, yalan söylemekten, küfür etmekten ve benzeri durumlardan sakındıran bir alıştırmadır. Az yemek ve sözde ve eylemde ılımlı davranmak erdem yolunun kat edilmesinin en iyi yollarındandır. Orucu ve namazı Kur'an tilavet etmek ve okumakla süslemek ne kadar da hoştur.
Şimdiye kadar bu mübarek ayda Kur'an okumakta ve ayetleri düşünmekte epey yol kat ettiğinizi temenni ediyoruz. Tabii bu yolda önemli ve büyük adımlar atmamışsanız o zaman hiç vakit kaybetmeyin ve hemen işe koyulun. Bir ayet okumak kadar bile vaktiniz varsa muhakkak bunu yapın ve ayet hakkında düşünüp taşının. Çünkü bu mübarek ayda tek bir ayet okumak bir kez Kur'an hatmi yapmaya denk gelmektedir. İlahi ayetler hakkında bir saat düşünmek ise bin yıl ibadetten daha değerli sayılmaktadır. Ancak bunları yapmadan önce Allahu Teala, Kerim ve Rahim, Rauf olan Allah bize tevfik bağışlamalıdır. Bu işleri yapmakta bize yardım etmelidir. Bu yüzden ellerimizi açalım ve duaya başlayalım ki Allah da bize tevfik ve muvaffakiyat bahşetsin.
Ey karanlık geceleri göklere sığdıran, nur ve ışığı semalara yerleştiren Allah! Ey semaları bir çatı gibi yeryüzünün üstüne seren Allah! Senin emrinin dışında son bulmayan, fena ve zeval bulmayan semaların sahibi, en büyük, en bilgin, en bağışlayan, affeden, ey ebedi, ey sonsuz, ey ölüm sonrası yaratılışın sahibi, ölüleri mezarlarından ayağa kaldıran Allah! Ey Allah, ey Yaradan, ey yaratma biçimlerini ortaya çıkaran güzel isimler sana aittir. Tüm yücelik, azamet emareleri ve tüm mükafatlar ve ihsanlar sana hastır. Senden Muhammed ve âline salat ve selam göndermeni, benim adımı böyle bir gecede saadet ehli saflarında yazmanı, ruhumu şehitler ile birleştirmeni, mahşur etmeni, itaatkarlığımı yüceltmeni, kötü ve çirkin amellerimi affetmeni, kalbimden hiç ayrılmayacak yakin makamını nasip etmeni, her türlü şüphe ve tereddütten arındırılmış iman bağışlamanı, bana nasip ettiğin her şeyden mutlu ve memnun olmamı sağlamanı, ahirette ve dünyada iyi olandan yararlanmamı, cehennem ateşinden korunmamı, şükür, zikir ve seninle görüşme zevkinin olduğu ayda sana dönmeyi, ayrıca Muhammed ve âline nasip ettiğin tevfiki bana da nasip etmeni diliyorum.
Değerli dinleyiciler, Nur Kapısı isimli dizi sohbetimizin 27. bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kal.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. Dışişleri Bakanı Muhammed Cavad Zarif, Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesinin 3. yılına tepki olarak son 3 yılda Amerika'da bir palyaçonun nükleer anlaşmaya olan yükümlülüklerini ve 2231 sayılı kararı ihlal ettiğini bildirdi. Rusya'nın Viyana'daki Uluslararası Kuruluşlar Temsilcisi, Amerika'nın İran nükleer anlaşmasına geri dönmek için anlaşmayla tam uyumlu olması gerektiğini bildirdi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki terör saldırısını kınadı. Taliban grubu Kabil'in batısındaki Seyyid-i Şüheda okulundaki bombalı saldırıya karıştığına dair haberleri reddetti. İran İslam Cumhuriyeti Polis Gücü Sınır Komutanı ülkenin doğu sınırlarında büyük bir silah ve uyuşturucu çetesinin imha edildiğini açıkladı. İran Kızılay Kurumu 1 milyon doz korona aşısı ithal ediyoruz açıklamasında bulundu. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ire adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 ve 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın.
Thank you.